Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün dinleyicilerimizle kraliyet ailesinden, ailelerinden konuşacağız Avrupa'da ve Osmanlı Hanedanı ile yaşam biçimlerini karşılaştıracağız. Bu konuyla ilgili dinleyicilerimizden gelen sorular da zaman zaman oluyor. O sorulara da böylece cevap vermiş oluruz. Zannedilir ki çok büyük bir şaşadan bahsedilir Osmanlı Hanedanı ve onun yaşam biçiminde. Bakalım Avrupa'da nasılmış? Hangisi daha şaşalı bir görelim.
Şimdi tabii şaşa için para lazım, servet lazım. İnsanların hepsinin aklındaki imaj, kraliyet aileleri çok zengindir ve hepsi debdebe ve şaşa içinde yaşarlar. Evet, şaşa içinde yaşarlar, yaşamak isterler, doğru, ama hepsi zengin değildir. Yani her devlet zengin bir hazineye sahip değil. Veya en azından belli devrelerde kraliyet ailesinin çok fakir olduğu devreler olur. Hazinenin boş olduğu devreler olur, savaş devreleri. O kraliyet ailelerini de ciddi bir şekilde tabii tesiri altına alır. Ama kraliyet aileleri kolay kolay tasarruf yapabilecek aileler değildir. Yaşadıkları yer saraylar, şatolar, burada çalışan hizmetkarlar, av hayvanları, bunların hepsi bakımı isteyen.
Sadece o şaşalı, o büyük gösterişli binaların bakımı bile.
Evet, evet, büyük bir iştir, büyük evet. Bir masraftır ve bunun masrafı elbette ki hükümdarın kendisinden çıkmaktadır. Ve Orta Çağ ve Yeni Çağ'da devlet demek ihtişamlı merasimler demektir. Hükümdarın evlilikleri, doğum günleri, çocuğunun doğması ve buna benzer hadiseler çok büyük eğlencelerle kutlanır. Bunu zannetmeyin ki kraliyet ailesi kendisi için kutlar. Hayır, bu halkın hem kraliyet ailesine olan sempatisinin ve bağlılığının artması için hem de halkın eğlenmesi için birer vesiledir. Hı hı. Yani halk bunu ister. Yani yoksa kraliyet ailesi sırf kendi zevki için.
Gösterişten ziyade.
Evet. Bir gösteridir. Evet. Gösterişten ziyade gösteridir. Yani halkın eğlenmesi için ve kraliyet ailesinin halk arasındaki bağlantının kurulması için bir vesiledir. Bunun için çok para icap eder. Kraliyet aileleri bazen arazilerini rehnederek, satarak, el altından borç alarak bu şaşayı, debdebeyi sürdürmeye çalışırlar. Bir de tabii kraliyet ailelerinin alışılagelmiş bir cömertliği vardır. Etrafındaki insanlara, halka dağıtmak, yedirmek, içirmek, ihtiyacı olanların ihtiyacını karşılamak mecburiyetindedirler. Bunun için de çok zaman kraliyet hazinesi tam takır hale gelir. İşte dediğim gibi tarih boyu krallar bu sebeple zengin tefecilerden borç almışlardır. Bu hayatı sürdürebilmek için. Ve bu borçları çok zaman geri döndürememişlerdir. Döndüremedikleri zaman sosyal buhranlar ortaya çıkmıştır. Eğer bu tefeciler Yahudi ise mesele yok.
Neden?
Sürersiniz, öldürürsünüz, borçtan kurtulursunuz. Ama eğer tapınakçılar gibi güçlü topluluklarsa o zaman kralları öldürmeye kadar iş varır. Onun için zannedildiği
mülk
gibi.
Mülk itibariyle mal mülk vererek borcu kapatmak.
Şimdi şöyle.
Mümkün olmaz mı yani para
böyle vermesiniz? Böyle oluyor zaten. Arazi ama şimdi şu da var. Kral kendine ait bir araziyi de veremiyor. Çünkü kralın arazisi iki türlüdür. Bir krallık mansabının yani krallık ünvanına bağlı olan arazidir. Bunu kolay kolay veremez. Kendi şahsını zaten çok fazla serveti yoktur. Yani bu da kolay değildir. Çok güçlü krallar belki devlet hazinesinden bakanların veya parlamentonun ısrarlarına ve itirazlarına aldırmadan bir şeyler verebilir.
Avrupa'dan bahsediyoruz.
Avrupa'dan bahsediyoruz. Hı hı. Bu anlattıklarımız hep Avrupa için. Fakat zaman içinde 19. yüzyılda artık yeni çağda, yeni çağ sonrasında yakın çağda artık Avrupa'da kraliyet ailelerinin hayatı bir istikrar kazanmıştır. Bütün soyluların hayatı bir istikrar kazanmıştır. Kralların geliri nedir, gideri nedir, soyluların gideri nedir, geliri nedir, bu bir istikrar kazanmıştır. Sadece kraliyet ailesi değil, tarih boyu pek çok soylular da bu israflarının veya cömertliklerinin diyelim karşılığını çok ağır ödemişlerdir. Çoğu mesela servet sahibi olabilmek için Haçlı seferlerine katılmıştır. Bir de Haçlı seferlerinden dönmemişlerdir. Geride de eğer bir varis bırakmadıysa bu bunun sahip olduğu şato ve etrafındaki geniş arazi, köyler, şehirler başka bir kahramanlık gösteren adama verilir. Norvik dükü'dür ama Norvik dükü aynı hanedandan değildir. Tarihte 4-5 kere değişmiştir o ünvan.
Ünvan aynı ama
evet, şahıslar değişir.
Halbuki varisi ünvan yoksa, aileye ait.
Aile aittir şeyse. Ama aileden kimse kalmadığı zaman kral buna varis olur ve kral onu başka bir
soyadı da değişir mi yeni?
Norvik yani derler. Norvik derler. Yine şimdi şöyle soyluluk ünvanı taşıyanlar sahibi olduğu şatonun ismiyle anılırlar. Norvik şatosu, Norvik diye bilinir o. Norvik dükü.
Norvik ama dükü tabii, ama başka bir.
Adı başkadır, soyadı başkadır. Tabii nitekim artık derler Norvik dükalığında felanca hanedan hakimdir derler. Hmm. Mesela şu anda Kraliçe Elizabeth torununa, Prens William'a Cambridge dükü ünvanını verdi. Cambridge dükü tarihte vardı. Öldü.
O aile ne oldu peki? O
aile kayboldu, bitti. Hmm. Varis kalmayınca Cambridge Düklüğü krala intikal etti.
Hmm.
Kral da bunu dilediği birine verir. Kraliçe bunu tutmuştu krallıkta. Torunu büyüyünce William'a bu Cambridge Düklüğü'nü verdi. Yani kraliyet ünvanları bu şekilde kral tarafından verildi ama boşalması lazım.
Zaten bu
ünvan
olmadan da herhalde şey olmuyorlar değil mi? Önce bir
geliri olmaz. Mesela Galler Prensi olmasa Prens Charles çok az bir geliri olur. Geçinemez.
Peki şu anda hala mesela diyelim ki Prens Charles'ın Galler Dükü olması sebebiyle elde ettiği gelirler var mı?
Var.
Çünkü eskiden o düzen içinde ona bağlı köylerden işte
tebaadan bahsediyorsunuz. İngiltere'de dünyanın hiçbir yerine benzemeyen bir asalet geleneği hala devam ediyor. Feodalite yok burada ama soylular hala orada servet sahibidir. Mesela Prens Charles alanı. Prens Charles Galler Prensidir. Galler'de Galler Prensi'nin arazisi vardır. Buna bağlı şatolar vardır. Bazı köyler bazı vergi mesela diyelim ki bir anın vergisini Galler Prensi'ne o zaman verilmiştir.
Hı hı.
Böyle gelirleri vardır. Aynı zamanda Prens Charles Cornwall Dükü'dür. Cornwall Dükü'nün de gelirleri vardır. Ulster Baronu'dur. Bunun da gelirleri vardır. Bir şahısta birkaç kişi şey toplanabilir. Vaktiyle bir kanun yapılmıştır. Mesela Cornwall Dükü öldüğü zaman varisi yoksa Galler Prensi Cornwall Dükü olacaktır. Olabilir. Bazen de aile mesela Cornwall Dükü'nden kız almıştır. Cornwall Dükü'nün oğlu kalmayınca kızının çocuğu kral olduğu için krala o ünvan geçer. Kral ne yapsın Cornwall Düklüğünü? Kendi çocuğuna verir. Yani büyük dedenin ünvanını çocuklar alabilirler. Böyle devam ettirebilirler. Onun için 19. asırda her şey oturdu. Artık soylular gelirlerini bildiler, giderlerini bildiler. Yine hala daha bunu adapte olamayanlar oldu ve yok oldu aileler. O soylu aileler burjuvalaştılar. Yani malları ellerinden çıktı. Şatolarını bile tamir edemez hale geldiler. Şatolarını kiralamak veya satmak zorunda kaldılar. Ünvan onlarda olmakla beraber bütün servetleri ellerinden gitti. Onlar şehirlere taşınarak burada basit işlerle, basit iş derken burjuva işleriyle, avukatlık gibi, muhasebecilik gibi hayatlarını kazanmaya başladılar. Böyle bir
1900'lerin başlaması.
1900'lerde artık 20. asrın başlarında böyle bir değişim oldu. Ve dolayısıyla artık eski şaşa, debdebe soylularda da kalmadı. Bugün bile Kraliçe Elizabeth dünyanın en zengin insanlarından birisidir. Peki bu zenginlik nereden geliyor? Nakit parası mı var bankada? Hayır. Tabloları, şatoları, şatolara bağlı araziler çok kıymetli olduğu için zengindir.
Ama bunlar gene ünvanın zenginlikleri.
Ünvan
ait. Şahsi zenginlikleri.
Şöyle, İngiltere'de mesela Buckingham Sarayı Kraliçe'ye ait değildir. Hükümete aittir. Kraliçe'ye ait olan Windsor Şatosu vardır. Londra yakınlarında Windsor Şatosu vardır. Bir de Balmoral vardır İskoçya'ya yakın. Orası kraliçenin kendine aittir. Yani krallık ünvanına aittir. Ben burayı satıyorum diyemez tabii kraliçe. Ama kral olan kimsenin kendine aittir bu. İstediği gibi tasarruf
eder. Kullanım hakkı evet, kendine.
Devletin hakkı değildir. Bu böyledir. Evet, böyledir. Bazı ünvanlar da kraliyet ailesine aittir. Krala değil de kraliyet ailesine aittir. İşte dediğim gibi biraz evvel Cambridge Düklüğü gibi kraliyet ailesine aittir. Bir normalleşme görüyoruz. Tabii o orta çağda hiçbir zaman Avrupa'da zengin krallar yoktur. Bakmayın siz yani hepsi zar zor geçinen krallardır. Ordu kurması lazım. Orduyu kendisi besliyor. Devlet hazinesinde çok para yok. O zaman şimdiki gibi vergi yok, ticaret yok, devletin gelirleri yok, şehirler yok Avrupa'da. Yani devlet hazineleri çok fazla dolu değildir. Kralın kendi hazinesi var. Ondan da ordu beslemek zorunda ayakta kalabilmek için. Onun için Avrupa'da orta çağ kralları fakirdir. Roma imparatorları da öyle çok zengindir.
Daha çok duygusal ünvanlar gibi. Evet, yani vatandaş öyledir. Üzerinde, halk üzerinde, savaşa giderken öyledir. Özellikle.
Evet. Zaten bunlar eski Cermenlerden gelme savaş lordları ünvanıdır. Yani bütün bu dük, kont, marki, baron bunlar savaş lordlarının yani Cermen kabilelerini savaşa götüren liderlerin ünvanlarıdır. Sonra artık bu işler değişip de feodalite başlayınca bunlar birer soyluluk ünvanı olmuştur. Hiç savaşa gitmeyen soylular da vardır ama orta çağda böyle değil. İşte onun için Haçlı Seferleri bir kurtuluş olmuştur Avrupalılar için.
Ünvan kazandılar.
Para kazandılar ve ünvan kazandılar. Oraya giderek servet sahibi oldular. Ölenlerin de yerine başka kahramanlar ünvan sahibi oldular. Şu anda mesela İngiltere'de soyu 10. 11. asra giden çok az soyluluk ünvanı vardır. 16. asırdan 17. asırdan kalma soylulardır. Bitmiş o ailenin. Yeni kahramanlar onların yerine geçmiş. Tabi Osmanlılarda böyle bir sistem yok. Osmanlılarda soyluluk ünvanı yok. Soylu aileler var. Osmanlılar
neden yok?
Neden yok? Çünkü bir kere İslamiyet zaten insanların soyca değil takvaca üstünlüğünü ön planda tutar. Onun için soy üstünlüğü çok fazla ciddiye alınmaz İslam kültüründe. Osmanlılar da bu şekilde görmüşler. İkincisi Osmanlılar Osmanlı hanedanı dışında bir ailenin itibarlı bir şekilde olmasını istememişler. Sanki Osmanlı'ya bir alternatif teşkil eder gibi.
Güçlenmesinden
korkmuşlar. Bir tek tarihten gelen bir imtiyazla Kırım Hanları ve manevi imtiyazla Hazreti Peygamber'in soyundan gelen Mekke Şerifleri müstesnadır. Bunun dışında Osmanlılar'da soylu hiçbir aile yoktur. Yok muydu? Vardı. Osmanlılar usta bir siyasetle bu soylu aileleri halka karıştırmışlardır.
Nasıl?
Diyelim ki Candaroğlu Beyliği ortadan kalktığı zaman Candaroğlu Hanedanı'nı Osmanlılar memuriyetle istihdam etmişler. Yüksek memuriyetlerle. Rumeli'de bir yere vali tayin etmiş. Kardeşini Ege bölgesinde bir yere vali tayin etmiş. Artık onların o Kastamonu ve çevresindeki itibarlı hayatlarından eser yok. Orada başka Osmanlı'nın maaşlı memurudur. Bir müddet sonra da artık zaten halka karışıyorlar.
Tabii,
halka karışıyorlar.
İletişim de bitiyor.
Evet, pek çok Akkoyunlu prensleri, Dülkadirli prensleri bu şekilde. Mesela Akkoyunlu prenslerini Rumeli'de vazifelendirmiş. Bosna valisi yapmış mesela bir Akkoyunlu prensini. Bu şekilde onları halka karıştırmış. Rumeli beylerini, Balkan prenslerini mesela Bulgar, Arnavut, Bosna kralları Müslüman olmuşlar. Onları da mesela Anadolu'da vazifelendirmiş. Artık onlar da biz Bosna kralının oğluyuz, Bulgar kralının oğluyuz diyecek durumda olmamışlar. Bu bir avantaj sağlamış Osmanlı Devleti'ne. Bir dezavantaj da sağlamıştır. Çünkü bütün dünyada sanat, estetik değerler hep soyluların himayesinde gelişir. Osmanlılar'da aristokrasinin olmaması, bugün bizim içinde yaşadığımız sanata, edebiyata karşı hassasiyetsizlik, cemiyet hayatının dejenerasyonu, kabalık, estetik değerlerden uzak, çirkin evler, çirkin sokaklar, çirkin giyim kuşam adetleriyle neticelendi. Yani soyluluk, aristokrasi cemiyette bir söz sahibi olsaydı, o cemiyete çok müspet tesir ediyor. Bu bir eksikliktir. Bu eksikliği Osmanlılar kendileri meydana getirdiği elitlerle karşılamaya çalışmışlar. Sarayda yetiştirdikleri zeki ve kabiliyetli çocukları devlet adamı yaparak ve saray terbiyesiyle yetiştirerek çözmeye çalışmışlar. Osmanlı hanedanı Avrupa hanedanları gibi değil. Topkapı Sarayı'na gidenler zaten bu sarayın hiç de Avrupa saraylarıyla boy ölçüşemeyecek bir saray olduğunu görür. Dolmabahçe Sarayı bile Avrupa kraliyet ailelerinin oturduğu saraylardan ihtişam bakımından daha yüksek değildir. Onlara benzer ama onlardan daha yüksek değildir. Düşünün, Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluk. Osmanlı'nın oturduğu Dolmabahçe Sarayı Danimarka kraliyet ailesinin oturduğu saraydan çok fazla büyük ve ihtişamlı değil. Hadiseye bir bu açıdan bakmak lazım. Onun içindeki hayat da böyledir. Çünkü Osmanlı Hanedanı Müslüman bir Türk ailesidir. Ne olursa olsun her zaman 13. asırdaki haliyle, onun biraz değişmiş, zamana adapte olmuş haliyle yaşamaktadır. Güzel giyinmektedir padişah, belki güzel yemekler yemektedir ama Avrupalı meslektaşlarından çok daha basit bir hayat yaşamaktadır. Mütevazi bir hayat yaşamaktadır.
Bunda herhalde dinin de etkisi var.
Bunda gerek İslam dininin gerek Türk töresinin ağırlığı var. Çünkü İslam dininde ve Türk töresinde şaşalı, debdebeli yaşamak biraz kişisel şahsi zaaflarını kamufle etmek isteyenlerin başvurdukları bir usul olarak görülür. Böyledir demiyorum. Böyle görülür. Yani çok fazla meziyeti olmayan insanlar debdebeli ve şaşalı yaşayarak bunu kamufle ederler
toplumda
diye düşünülür.
Böyle etki
yoksa böyledir, mutlaka böyledir demiyorum. Böyle görülür. Onun için padişahlar bizim ihtişama ne ihtiyacımız var ki? Biz zaten padişahız. 20 milyon kilometrekare hükmediyoruz. Şaşalı hayata ihtiyacımız yok demişlerdir. Böyle olunca hanımları, çocukları da bu şekilde yaşamışlardır. Daha önce anlatmıştım. Şehzadeler zaten çok az maaşla yaşarlar. Bilhassa ilk zamanlar Sancak Bey'iydiler. Sancak Bey'i düşük bir rütbe.
Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum Avrupa ile karşılaştırmak için. Avrupa'da kraliyet ailesi çocuğuna, torununa bir ünvan vererek bir gelir oluşturuyor.
Ciddi bir gelir oluyor bu.
Burada da şehzadeler sancağa çıktığında benzer bir gelir elde
var.
Eder mi?
Evet, tabii ki Sancak Bey'i olan şehzadenin bir geliri var. Yani bu klasik devirde böyle. Yani Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar böyle. Ondan sonra artık sancağa çıkan şehzade azalmıştı ve ondan sonra tamamen ortadan kalkmıştır. Şehzadeler sarayda yetişmeye başlamışlar. O zamana kadar şehzadeler sancaktalar. Bunların bir ordusu var, geliri var, sarayı var, annesi de onun yanında. İstanbul'daki sarayın küçük bir modelini sancakta kuruyor. Ama sancakta, sancak bir beyler beyliği değil. Büyük bir ordu komutanı değil. O bir ordu komutanının emrindedir.
Orada da ama savaşa gidiyor.
Savaşa
orada
gidiyor ama şehzadenin komutanı bir validir. Yani
kendisi gitmez
kendisi
mi ordunun
gider,
başına?
Ordunun başına sefere gider. Fakat o da bir Beylerbeyine bağlıdır. Hmm. Yani kontrol altında tutuyor. Şehzadeyi bürokratik kontrolün altında tutuyor.
Tabii burada biraz da hani kendi başına isyan vesaire gibi, evet, bir takım kapıların diye açılmaması olmasın diye zannediyorum.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde yaşanan hadiselerden sonra artık yavaş yavaş şehzadeler sancağa gönderilmemeye başlandı. Ve Sultanahmet'ten sonra zaten şehzadeler küçük olduğu için sancağa gönderilmedi. Ve ondan sonra kardeş katli de ortadan kalkınca sancağa gönderilmenin bir şeysi kalmadı. Hatta tam tersine tehlike arz edebilir. Şehzadeler burada sarayda kalsın yaşadılar.
Burada sarayda kalsın dediler.
Burada kalsınlar
yani.
Gözümüzün önünde olsunlar. Onlara bir daire tahsis edildi. Şimşirlik derler buna. Halk arasında kafes diye bilinir. Çünkü duvarlarındaki süslemelerde kafes resimleri var. Kuşlar falan. Biraz tabii burada bir tevriye var. Yani kafes. Ama kafes altındalar. Çünkü herkesle görüşmeleri kolay değil. Her istediği yere gidemez. Kontrol altında yaşar.
Ciddi anlamda kontrol var yani.
Var. Servet sahibi de olamazlar. Onun için mütevazi bir hayatları vardır. Yani padişah ne takdir ettiyse şehzade onu yaşar. Ama padişah kızları öyle değildir. Onlar zengin devlet adamlarıyla evlenirler. Ve cidden cemiyet içinde zengin denilebilecek bir hayat yaşarlar. Yalılarında, konaklarında, köşklerinde, hizmetçileriyle. Ama bunların hayatları bile bir Avrupa prensesinin hayatı gibi değildir. Yani kılık kıyafetleri elbette güzeldir, evleri elbette güzeldir ama bildiğimiz kadarıyla bunda da gene şart dünyasında zenginlik her zaman saklanan bir objedir. İnsanlar çünkü zengin olduğumuzu bilirlerse başımız belaya girer.
Hala da öyle bir düşünce var, değil mi?
Evet. İnsanlar zenginliklerini saklarlar. Şimdi bir sultan çok fazla zenginliğini gösterirse bu padişaha kadar çok kişiyi rahatsız edebilir. Tedirgin eder insanları. Onun için sultan da olsa, devlet adamı da olsa zenginliğini mümkün mertebe setretme, saklama ihtiyacı hisseder. Yani günümüzde iş adamları bile bunu saklıyorlar.
Tabii.
Ki bilindiği halde çok şey günümüzde. Biraz da şartta bundan dolayı aman aman çok şaşalı yaşamayalım, bazılarının gözüne batarız, başımız belaya girer diye düşünmüş.
Hiç değilse nazar değer.
Evet, nazar değer o da var. O da var. Ama Avrupa'da böyle bir şey yoktur. Avrupa'da güç, zenginlik, şaşa ve debdebe olduğu için bir soylu fakir de olsa şaşa ve debdebe içinde yaşamayı tercih eder ki kendisine karşı bir itaat ve itibar görsün.
Alıştırsın. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.